Ayrım 9, sayfa 70. Kabuslarla dolu, rahatsız bir uykudan baş ağrısıyla uyandığımda, komodinin üzerinde duran saatin 11'i geçtiğini gördüm. Sanem yanımda değildi. Neden beni kaldırmadı diye düşünürken, saatin hemen yanı başında duran bir not dikkatimi çekti. Gece çok kıvrandın. Uyandırmak istemedim. Sen bugün dinlen. Hem aynı anda ortadan kaybolup aynı anda geri dönersek iş yerinde doğru şeyler düşünebilirler. Altında da imza olarak bir kalp. Gülümseyerek kağıdı dudaklarıma götürdüm. Aşk böyle de aptallaştırırdı işte insanı. Boktan bir kağıt parçasını öpmek işten değildi yani. Banyoda yüzümü yıkarken bir önceki gün yaşadıklarım yavaş yavaş zihnimde canlanmaya başladı. Sanem'le yaşadıklarım ne kadar yüreğimde çiçekler açtırıyorsa, tanıklık ettiğim korkunç ölüm de bir o kadar dehşete düşürüyordu beni. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. En iyisi işe gitmek diye düşündüm. Sanem yanımdayken kendimi çok daha iyi hissediyordum. Hem işi daha ilk haftadan 2 gün kırmak benim standartlarımda bile aşırı bir performans sayılabilirdi. Tunçay Bey'e bir önceki gün rahatsızlandığım, bu sabah da doktora gittiğim yalanını sıkmaya karar verdim. Hızlıca kusup bir ağrı kesici aldıktan yarım saat sonra bomba gibi olacağımdan kuşkum yoktu. Kimisi güne duş alıp spor yaparak başlar. Benim iyi bir güne başlama formülüm de buydu işte. Tam banyoya yöneldiğim sırada cep telefonum çaldı. Sanem. Telefonu sevenlere özgü ve üçüncü şahıslara son derece sevimsiz gelebilecek canımlı cicimli bir ünlemeyle açıp "Uyandırmamışsın beni," dedim. "Çok zor bir gece geçirdin. Şimdi daha iyi misin?" "Evet, evet," dedim. Aslında midem hala berbattı. "Geliyorum şimdi ajansa." "Gerek yok. Tunçay Bey bugünü tatil ilan etti. Kimse kalmadı ajansta. Ben de birazdan çıkacağım zaten." "Çeşme yüzünden mi?" "Evet. Tunçay Bey mail attı herkese. Yaratıcı yönetmenimizin beklenmedik, trajik vefatı nedeniyle önümüzdeki hafta başına kadar tatiliz." "Beni sordular mı?" diye sordum endişeyle. "Merak etme," dedi sevdiğim kız. "Sabahtan beri arayıp hasta olduğunu bildirdiğini söyledim herkese." "Teşekkür ederim. Bir şey daha var. Çeşme intihar etmiş." "Nereden biliyorsun?" diye karşı çıktım. Oysa ona inanmayı o kadar çok istiyordum ki. "Bütün gazeteler yazıyor hayatım," dedi. Ben tam ikinci bir itiraza hazırlanırken de hızla ekledi. "Geride bir intihar mektubu bırakmış." "Öyle mi?" "Düşünceli adammış rahmetli," dedi Sanem. Ne kadar ince ruhlu olduğunu bilmesem dalga geçer gibi diyebileceğim bir tavırla. "Haberin ayrıntıları Hürriyet'te var. İstersen al bir bak. Endişelenecek bir şey yok, tamam mı? Benim şimdi çıkmam gerekiyor. Göktekin arabasıyla eve bırakacak. Aşağıda bekliyor. Sonra konuşuruz." "Göktekin?" "Ya grafikten bir arkadaş işte. Bizim orada oturuyor o da." "Tamam, konuşuruz," dedim birden içime basan değişik bir sıkıntıyla. Madem ajans tatildi, neden hemen bana gelmiyordu ki? Ne işi vardı grafikten arabalı çocuklarla? "Seviyorum seni." Bu son cümleyi söylediğimde o telefonu kapatmıştı bile. Lafı uzattığım için kendime lanet ettiysem de aslında biliyordum ki telefonu çat diye kapatıp son hız grafikten çocuğa doğru koşmaya başladığı için kızıyordum ona. Her neyse diye düşündüm. Netice itibariyle adli açıdan temize çıkmış görünüyordum. Sevdiğim kadınla mercimeği fırına vermiştim ve önümde dilediğim gibi değerlendirebileceğim bomboş bir gün vardı. Tabii daha bir gün evvel zavallının biri gözlerimin önünde feci bir şekilde canına kıymışken aşırı mutlu olmak biraz ayıptı ama bunun için utanmayı kahvaltıdan sonraya bırakabilirdim. Midemin bulantısı artık hafiflediğinden içimdekileri dışarı çıkarma fikrimden vazgeçip bir ağrı kesici aldım ve cep telefonundan Şaban'ı aradım. "Alo," diye açtı telefonu her zamanki gibi. "Şabancığım, ne var ne yok bir sorayım istedim. Annen iyi mi?" "İyi iyi sağ olasın. Ayağını alçıya almışlar. Yatıyor öyle evde." "Haydi geçmiş olsun. Ne zaman dönüyorsun?" "Bir 15 gün burada anama bakacağım ben. Sonrasına teyzemgiller gelecek. Kısmetse bir sonraki cuma gününe oradayım." "Sen nasılsın peki? Bir şeye ihtiyacın var mı?" "Yok yahu iyiyiz biz. Kahvede oturuyoruz işte babamla. Sabahtan geldik. Allah'a şükür her şey var burada." "Kahvede mi? Annen?" Yatıyor öyle evde diye durumunu bir kez daha güzelce açıkladı Şaban. Akşam giderken lahmacun falan götüreceğiz işte. Hayırlı evlatsın ve selam Şaban. Teyzeksigiller kadıncağız ölmeden yetişselerdi inşallah. Dönünce görüşürüz öyleyse. Eyvallah kardeşim. Telefonu kapattıktan sonra bir süre televizyonun karşısında pinekledim. Baş ağrım yavaş yavaş yerini açlık duygusuna bırakınca önce kendime bir kahvaltı hazırlamayı düşündüm. Sonra üşenip dışarıda kahvaltı etmeye karar verdim. 15 dakika sonra Beşiktaş'taki Mühit abimi sayılabileceğim börekçide bir porsiyon patatesli kol böreğim, fincanda açık çayım ve Hürriyet gazetemle baş başaydım. Çeşme ile ilgili haber tahmin ettiğim gibi 3. sayfada yer alıyordu. Reklamcının intiharı manşetin altında bir süredir psikolojik tedavi gören Gürcan Uslu'nun parantez içerisinde 44. Bir bunalım sonucu kendisini evinin penceresinden aşağı atarak canına kıydığını bildiriyordu. Ayrıca yarım sayfalık habere ait iki fotoğraftan birinde intiharın gerçekleştiği binaya, diğerinde ise zavallı reklamcının siyah beyaz bir vesikalığına yer veriyordu. Fotoğrafta çeşmenin ıslak ıslak bakan gözleri öylesine acı yüklü, çehresi öylesine karanlıktı ki insan neredeyse böyle bir adamın o güne kadar kendini öldürmemiş olmasını garipsiyordu. Haber metninde ise merhumun kendisini tanıyanlar, parantez içerisinde komşuları, tarafından açıkça belirtilen depresif kişiliğinden, masasında bulunan ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten intihar notundan ve tekrar tekrar bir süredir psikolojik tedavi gördüğünden söz ediliyordu. Orada burada her insanın zaman zaman ruhsal sıkıntı içine düşmesinin, yeri geldiğinde psikologlardan, psikiyatrlardan yardım almasının doğallığına ve hatta gerekliliğine dair reklamlar yapılıyor. Sonra da bunu yapan birinin intiharı elbette ki hiç yadırganamayacak bir durum olarak yansıtılıyordu. Haber baştan sona biz normal insanlardan bambaşka bir dünyada yaşayan, hatta satır aralarına bakıldığında neredeyse bunu hak eden birine dair bir trajedi biçiminde kurgulanmıştı. Diyelim gözünü kırpmadan birilerinin canına kıyanlar tuhaf bir biçimde yüceltilir ya da en hafif anlamıyla makul görülürken bu sefil hayata ve kendine katlanamayarak çekip gitmeyi tercih edenler hor görülüyordu. Dünyanın iki yüzlülüğüne bir lanet okuyup patatesli böreğimden bir parça yemek dışında yapabileceğim bir şey yoktu. Musa Bey, bakışlarımı henüz açtığım spor sayfasından ismimi söyleyen kişiye çevirdim. Kıvırcık beyaz saçlar ve sakallarla çevrelenmiş armudi bir kafa, altında kallavi bir göbeğe doğru genişleyip, neredeyse aynı eğimle, şaşılası derecede küçüklükleri nedeniyle özür diler gibi saygıyla birbirine bitişik duran bir çift ayağa doğru kafislenen bir vücut. Hayır, kocaman bir rugby topunu andıran bu adamı daha önce hiç görmemiştim. Yine de kimliğimi reddetmenin pek akıllıca olmayacağını düşündüm. Buyurun, dedim elimden geldiğince kendine güvenli bir tavırla. Oturabilir miyim lütfen? Konuşmamız gerekiyor diyerek davetimi beklemeden bir sandalye çekti. Konu nedir diye sordum kaygıyla. Ama hemen sonra aklıma aydınlatılması gereken daha öncelikli noktalar geldi. Siz kimsiniz? Beni nereden tanıyorsunuz? Adresinizi çalıştığınız yerden aldım. Evinizin oraya geldiğim sırada sizi kapıdan çıkarken gördüm ve aradığım kişi olabileceğinizi düşünerek sizi buraya kadar takip ettim, dedi çok normal bir şey söylüyormuşçasına. Sonra da eliyle önümdeki gazeteyi işaret ederek ekledi. Ve uzun uzun intihar haberiyle ilgilendiğinizi görünce de haklı olduğumu anladım. Siz polis misiniz diye sordum. Sesime herhangi bir çekince vurgusu değil de kendimden tiksinme pahasına neredeyse hayranlık dolu bir merak yükleyerek. Hani evet dese, ah ne hoş, ben de tam size gelmeyi düşünüyordum diyecekmişçesine. O ise bana yanıt vermek yerine öncelikle garsona dönüp bir porsiyon su böreği sipariş vermeyi tercih etti. Sonra bana dönerek, özel araştırmacıyım diyelim diye kestirip attı. Adım Fezai Aydın Türk. Özel araştırmacı. Dedektif gibi bir şey miydi yani? Komik fiziği, Lennon tipi tel çerçeveli gözlüğü ve kısa kollu lakostuyla karşındaki adam polis ya da hafiyeden çok üşüdük bir bilim adamına benziyordu. Yine de neyin nesi olduğuna daha fazla kurcalamak, kimliğini sormak falan gibi atraksiyonlara girmemeye karar verdim. 3,5 atmaktaydım zira. Hatta Hayat kesinlikle Amerikan filmlerindeki gibi değildi. Araştırdığınız konu nedir acaba? Gürcan Bey'in ölümü. Elim ayağım kesilmişti. Evet dedim. Çok üzücü bir olay. Haberi gazeteden öğrenmediğinizi tahmin ediyorum. Bir an olup biten her şeyi ona anlatmayı düşündüm. Ama sonra Sanem'in ortalığı bulandırırsam, olayın bir numaralı şüphelisi durumuna düşeceğim konusunda söyledikleri geldi aklıma. Hem şimdilik Çeşme'nin intihar notu her şeyi az çok açıklamış görünüyordu. Ayrıca karşımdaki herifin kimliğine dair hiçbir fikrim yoktu. Belki de Çeşme'yi temizleyen çetenin bir mensubuydu ve neyin ne kadarını bildiğini anlamaya çalışıyordu. Hayır dedim. Ajanstan bir arkadaşım arayıp söyledi. Siz niye işe gitmediniz bugün? Biraz rahatsızdım da. Şimdi iyi görünüyorsunuz. Maşallah. Oyun oynuyordu benimle pezevenk. Ben işe bu hafta girdim. Kendisini pek tanımazdım. Ajanstaki diğer arkadaşlar size daha çok bilgi verebilir sanıyorum. Ama cep telefonundaki son arama size aitti dedi ciddiyetle. Sonra da önüne gelen börekten kocaman bir lokma alıp attı ağzına. Çeşme'nin cep telefonu kayıtlarına kadar ulaşabildiğine göre hakikaten de bir çeşit yetkisi var demekti. Peki ya randevumuzdan da haberdar mıydı acaba? Çeşme benden yapmamı istediği gibi kendi iletilerini silmiş miydi? Yoksa şu anda kurbanın bilgisayar kayıtlarından bana ulaşmış bir polisle mi görüşüyordum? Evet, kendisini aramıştım dedim. Cevap veren olmadı. Niçin aramıştınız peki? İşle ilgili bir konu. Kendisi bizim departmanın sorumlusuydu. Dün öğleden sonra neredeydiniz? Yemeğe çıktıktan sonra işe dönmemişsiniz. Sinirlerim daha fazlasına dayanamayacaktı. Onu ben öldürmedim diye bağırdım. Sükunetle gülümseyerek böreğinden bir parça daha götürdü. Bunu da nereden çıkarttınız kuzum? Onu hiç kimse öldürmedi. Olay bir intihardı öyle değil mi? Açık düşürmüştü beni namussuz. Hem de fazla uğraşmadan. Kesinlikle bir profesyoneldi. Ya da ben kesinlikle bir salaktım. Öte yandan bunu söylemeniz ilginç tabii diye devam etti, ipleri tamamen eline aldığının farkında. Yani bir cinayetten söz ediyormuş gibi bir tepki vermeniz. Bunu bana düşündüren sizin tavırlarınız diye üste çıkmaya çalıştım. Böyle gelip bana Mike Hammer gibi sorular sormanız. Cinayet saatinde neredeydin? Ne yapıyordun? Kimleydin? Bakın yine cinayet diyorsunuz. Demiyorum. Sakin olun Musa Bey dedi gülümseyerek. Sizin kimseyi öldürdüğünüzü düşünmüyorum. Aslında sizinle konuşmayı istememin sebebi size güvenebileceğime inanmam. Ben bu söylediklerinizin ne anlama geldiğini bilemiyorum. Nasıl yardım edebileceğimi de. Musa Bey, işe yeni başladığınızı biliyorum. Ama yine de çalıştığınız yerde bazı tuhaflıklar dikkatinizi çekmiş olmalı. Yanılıyor muyum? İlk kez bütün bu muhabbetin ne hakkında olabileceğine dair kafamda bir ışık yanmıştı. Fezai Aydın Türk, belki de Barbaros Bey'in karısı adına çalışan bir tür özel dedektifti ve Çeşme'nin intiharını vakfa karşı bir koz olarak kullanıp kullanamayacağını anlamaya çalışıyordu. Peki istediği bilgileri ona vermeli miydim? Ayrıca böyle bir bilgiye sahip miydim? Bilemiyorum dedim. Bir şeylerden kuşkulanıyorsanız başka biriyle konuşun ya da ajansa gidip ortalığı kontrol edin. Size casusluk etmeyeceğim. Fezai Aydın Türk bir kahkaha attı ve kabul etmeliyim ki bu onu bir hayli sempatik hale getirdi. Hızla silip süpürdüğü tabağındaki son lokmayı da mideye indirip "Sevgili çocuğum," dedi. "Görüyorum ki ortada bir şeyler döndüğünü anlamaya başlıyorsun. Bu güzel. Yalnız küçük bir sorun var." Garsona dönüp eliyle hesabı istediğini belirttikten sonra gözlerini bana çevirdi. "Düşündüğün her şey yanlış. Öyleyse işin aslını siz bana anlatın. Henüz vakti değil." Cüzdanından bir kartvizit çıkartıp uzattı. "Bu kartı sakın kaybetme ve gerektiğinde beni ara." Kartın üzerinde isminden ve cep telefonu numarasından başka bir bilgi yoktu. Fezai Aydın Türk her ikimizin hesabını da ödeyip ayağa kalktı. Kapıya doğru birkaç adım attı ve çıkmadan önce durup tekrar bana döndü. "Bir de şu var delikanlı. Attığın her adıma dikkat et. Çünkü inan bana çok büyük bir tehlikedesin." Fezai Aydın Türk şaşılacak derecede çabuk biçimde kalabalığın arasına karışıp gözden kaybolduktan sonra sıkıntıyla tabağıma baktım. Gizemli ve tombik dedektif su böreğini mideye indirip gitmişti. Oysa benim tabağım neredeyse dokunulmamış halde duruyordu. Fakat artık ne kahvaltımdan ne de spor haberlerinden keyif alabilecek durumdaydım. Bir an önce oradan kalkıp evime dönmek ve Müberra ablayla köpeklerin kanatları altına sığınmak istiyordum. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mike Hammer. Mike Hammer. Ayrım sonu. Sayfa 78.